Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Anneler Gülistan'ı programımızın Hazreti Ayşe annemizin 13. bölümü Gül Sohbetleri vesilesiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hayırlara vesile olması dileğiyle efendim. Hatırlayacağınız gibi Uhud Savaşı'nı görmüştük. Ondan sonraki dönemleri görüyoruz. Efendim, Uhud günü diye tarihe geçen bu olayı en geniş ve en ayrıntılı boyutuyla anlatanların başında hiç şüphesiz ki Hazreti Ayşe annemiz geliyor. Savaşın sonunda ancak Uhud'a vardığı halde neler yaşandığını öğrenmişti. Kalan kısımlarda daha sonra Resulullah Aleyhisselam'dan öğrenecekti. Ondan sonra da orada bulunan sahabileri dinleyecek, birçok alanda olduğu gibi Uhud Savaşı konusunda da otoriter olacaktı. Dikkat ettiyseniz, cekti caktı kalıbıyla girdim söze. Ayşe annemizin Uhud Savaşı'na İslam ordusuyla beraber çıktığını söylememiştik zaten, yok böyle bir şey. Daha sonra bir bozgun haberi gelince o da birçok hanımla beraber, ki bunların 14 kişinin ismi veriliyor, Uhud'a gitmişlerdi. Bunları geçen haftalarda görmüştük. Ancak Uhud'da yaşananlar, Ayşe annemiz Uhud'a vardıktan sonrakini bizzat gördü. Ancak kendisinden önce orada neler yaşandı? Sonra neler oldu? Medine'ye dönüldüğünde o savaşta bulunan ve gerçekten de Resulullah Aleyhisselam'ın hayatını koruma adına hayatlarını ortaya koyan o güzide sahabilerin nasıl fedakarlık yaptıklarını biz yine Ayşe annemiz rivayetinden biliyoruz. O yüzden bu cekti cakti kelimelerini, deyimlerini kullandım kıymetli dinleyenlerim. Siyer ve İslam tarihindeki en büyük anlatım ve yazım eksikliğimizden birisi de bu olsa gerek. Olaylar anlatılırken ya da yazılırken o olayın içinde olmayan, hatta o olaydan sonra doğan insanların, sahabilerin o olayın içindeymiş gibi nasıl canlı anlattıklarını görüyoruz. İşte bunların biri Ayşe annemizdir. Yani ileride gene rivayetler gelecek. Birçok sahabeden gelir bu rivayetler. Ayşe annemiz de aynısını söyler zaten. İslam'ın elbette kaynağı vahiy, Kur'an. Sonra sünnet. Amenna. Bu konuda bütün sahabiler titiz. Ayşe annemiz başta olmak üzere. Fakat neler yaşandı, hadiseler nasıl gelişti, İslam hayata nasıl yansıdı bu siyer, sosyal hayat boyutu? İşte onlar yaşayanlar tarafından yeni nesle sürekli aktarılmış ve hep canlı tutulmuştur. İşte bugün böyle bir örneği sizlerle paylaşmış olacağım inşallah. Efendim, Uhud günü çok düşündürücü sahneleriyle beraber geçti tarihe. Allah ve Resulü'nün yanında olanlar hayatlarını ortaya koymuşlardı. hak davanın hak neferleri her zaman ve her yerde hakkın yanında olmuşlardı. Resulullah Aleyhisselam ile beraberlik bütün hassasiyetleriyle sahnelenmişti Uhud'da. Diğer taraftan batıl yolda olanlar putları için savaşmışlar, cehennem odunu olmak için onlar da hayatlarını ortaya koymuşlardı. Efendim, daha önce kısmen değindiğimiz gibi, kim kiminle beraberse o onunla beraberdir her zaman. Kim kiminle beraberse o onunla beraberdir her zaman. Bu beraberlik sadece Uhud Savaşı ile sınırlı değil tabii. Ve sınırlı da kalmayacak elbet. Resulullah Aleyhisselam bir yere giderken ya da bir yerden dönerken Medine'ye, Uhud Dağı göründükçe o meşhur ifadesini hep kullanacaktı. İşte bu, bizleri seven, bizim de kendisini sevdiğimiz bir dağdır. İşte bu, bizleri seven, bizim de kendisini sevdiğimiz, sevmekte olduğumuz bir dağdır. Arapça aslını da ifade edelim. Hâzâ cebelün yuhibbuna ve nuhibbuhu. Hâzâ cebelün yuhibbuna ve nuhibbuhu. Kıymeti dinleyenlerim, Uhud'a varıldığı zaman umre niyetiyle, hac niyetiyle, Uhud'da anlatılanlar genelde o şehadet sahneleri çok olduğundan onun üzerine gidilir. Daha önce birkaç kez bunu söylemiştim. Okçuların hatası üzerine çok gidilir. Bunları paylaştım sizinle. Ama Resulullah Aleyhisselam "Hâzâ cebelün." Bu dağ diyor. Dağ. Yani hâzâ bu. Uhud yani. Bu dağ. "Yuhibbuna." Bizi sever bu dağ. Dağ insanı nasıl sever? "Yuhibbuna." Bizi sever. "Ve nuhibbuhu." Biz de onu severiz. Yani bizi seven bir dağ, bizim sevdiğimiz dağ. Aleyhisselam dağa bakarak sevgiyi öncellemiş. Dramayı değil. O yüzden oraya vardığımızda biraz da olayın bu boyutuna bakmamız gerekir diye düşünüyoruz. Uhud Savaşı her sahnesinin ayrıntılı bir şekilde tek tek ele alınıp incelenerek değerlendirilmesi gereken büyük savaşlardan biridir. Ancak bu savaşı değerlendirirken sadece çatışma, vuruşma boyutu, yani askeri kanadıyla değil. Elbette savaş bir askeri faaliyettir. Amenna. Ama orada insanların hayatlarını ortaya koyduran şey, o iman, o muhabbet, o sevgi boyutunun da burada muhakkak iyi anlaşılması lazım. Uhud Savaşı'nın Müslümanlar açısından bir yenilgi olduğunu düşünmüyoruz. Ben bunu devamlı söylüyorum. Bu savaşta Müslümanlar çok büyük yere aldılar. Amenna. Hatta 70 şehit verdiler Uhud meydanında. Amenna. Ama düşmana teslim olmadılar. Savaşmaktan yılmadılar. Toprak kaybetmediler. Düşmanlarına bir kişiyi bile esir vermediler. Onlara ganimet kaptırmadılar. Bu kısım unutuluyor. Ve Uhud bozgun diye, yenilgi diye öyle kafalara yerleşiyor. Hayır. Düşmana teslimiyet yok. Savaşmaktan yılmak yok. Toprak kaybetmek yok. Düşmana esir vermek yok. Ganimet kaptırmak yok. Şunu da iyi anlamamız gerekiyor. Mekke ve müttefik müşriklerin asıl hedefi Medine'ye gelirken asıl hedefi Peygamberimiz Aleyhisselam en başta olmak üzere bütün Müslümanları öldürmekti. Hedef bu. Hem o kadar ki kundaktaki bebeğe kadar bir tek Müslüman bırakmayacaklardı. Onlar bu hedef için geldiler ve bizden 70 kişiyi şehit ettiler. Burada hemen bir şey daha söylemem gerekiyor. 70 şehidimiz Uhud meydanında verdik. 70 şehidi. Peki hiç merak ettik mi acaba müşriklerden kaç kişi öldü diye? Onu da söyleyeyim. İslam saflarında 70 şehit, müşrik saflarında 23 ölü var. 23 ölü. Bu rivayetler farklı farklı geçiyor bazı kaynaklarda. Bu 23-37 de ifade ediliyor. Mesela Aleyhisselam'ın mızrağıyla vurduğu ama orada ölmeyip daha sonra ölen o meşhur Umeyye bin Halef gibi. Şimdi Uhud'da büyük zafer elde ettikten sonra ikinci hedefleri de Medine'ye saldırıp Medine şehrini yağmalayarak tahrif etmekti. Yani onlar, müşrikler, müttefiklerle beraber geldiler. Müslümanlardan az önce ifade ettiğim gibi, yani kundaktaki bebek, şu eksiği de tamamlayayım. Perifani yaşlanmış dede veya nine, bir tek kişi Müslümanlardan kalmayacak üzere hepsini öldürmek için geldiler. Tabii Resulullah başta. Ancak onu yaptıktan sonra Medine'yi yağmalayacaklar, mallarını, mülklerini, ortalığı talan edeceklerdi. Sonuç ne oldu? Geçen haftalarda gördük. Birinci safhada Müslümanların çok net ve açık zaferi, ikinci safhada Müslümanların çok net ve açık yenilgisi, üçüncü safhada toparlanıp düşmanları çemberi yararak, düşmanları püskürtme zaferi. İki zafer, bir yenilgi. Şimdi tamam, 70 şehit verdik Uhud'da. Evet. Ama üzerine basa basa söylüyorum. Esir vermedik. Ganimet vermedik. Toprak da vermedik. Şimdi onların niyetleri, hedeflerinde Resulullah Aleyhisselam hayatta sağ salim. Bütün bunları kıyımı yaptıktan sonra Medine'yi yağmalamak, bütün o her şeye, mala mülke konmak. Biliyorsunuz, çemberi yarıp Müslümanlar Uhud'da eteklerine çekilip yukarıdan ok savaşı yaptılar. Bu arada işte müşrikler tekrar derlerini toparlandılar. Müslümanlara doğru gidince ok hücumundan dolayı yanaşamadılar. Dönüp Medine'ye saldıramadılar. Onlar kazanmış gibi gördükleri zaferlerle avunarak, dikkat edin, avunarak diyorum. Çünkü Uhud'da işi bitirdikten sonra Medine'ye gideceklerdi. Bunu göze alamadılar. Kazandıklarını daha doğrusu düşündükleri zaferi tehlikeye atmamak için Mekke'ye dönmek durumunda kaldılar. Evet, Uhud Savaşı üzerinde çok konuşulacak bir destan olarak geçti tarihe, malum. Şimdi efendim, az önce yine söyledim. İnşallah, elhamdülillah var aslında böyle kitaplar ama tabii genelde çatışmaya fazla yer veriliyor. İster istemez, yani bu kaçınılmaz bir şey. Yani vuruşmaların askeri kanadı olarak görüyoruz. Ama diğer taraftan odaki fedakarlıkları, İhsar dediğimiz, yani bir diğer kardeşin hayatı için kendi hayatını ortaya koymalar, çok muazzam bir bir iman potansiyeli var Uhud'da. İşte onun işlemesi lazım. Ancak benim konum Uhud Savaşı değil. Tamamıyla Resulullah Aleyhisselam değil. Anneler Gülistan'ı, yani Ayşe annemiz Uhud'a varıyor. Şu anda Ayşe annemiz orada. Biz Ayşe anne etrafında gelişmeleri paylaşmış olduk. Efendim, dünya durdukça hakkında çokça yazılar yazılacak, çokça konuşulacak. Uhud Savaşı bitmiş, düşman çekilip gitmişti. Henüz Uhud meydanındayız. Peygamberimiz Aleyhisselam hayatlarını Allah ve Resulü için feda eden sahabilerine sevgi, şefkat ve merhametle baktı. Elinden geldiğince bütün yaralılarla tek tek ilgilendi. İşte Ayşe annemiz de orada, birçok hanım işte yaralıları tedavi etmeye çalışıyorlar, su ikram ediyorlar vesaire. Sonra yine ashabıyla beraber şehitlerinin yanına vardı Aleyhisselam. En önde gelenlerden, isimsiz namsız olanlarına varıncaya kadar her bir şehidin başı ucunda durup dua etti. Genelde Hazreti Hamza, Hazreti Musab öne çıkar Uhud'da, doğrudur. Yani 70 tane şehit var orada. Ve önümüzde Resulullah Aleyhisselam var. Yani amcasından ve hoca diye gönderdiği mualliminden başka kimseyi görmemesi, böyle bir şey düşünülebilir mi? Hayır. O yüzden bu cümleyi atlamamak gerekiyor. En önde gelenlerinden isimsiz namsız olanlarına varıncaya kadar. Ben Uhud şehitleri listesini çıkardım. Bazı sahabeleri sadece o kadar Uhud'a katıldığı hakkında başka da bir hayat hikayesi yok. İşte isimsiz namsız bunlar. Hepsinin başı ucunda böyle dua etti. Özellikle tabii sevgili amcası Hazreti Hamza ile Hazreti Musa. Bunlar hakikaten herkesi ağlatmışlardı. Neticede burada definler yapıldı. Ben burada Uhud'daki tüm ayrıntıya girmeyeceğim. Normalde çok yanlış anlatılan bir kefen meselesi var. Ona değinip geçmek istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Ama ondan önce bir şey söylemem lazım. Çok şehit var. Kalanlar gazi ve hepsi yaralı. Dolayısıyla 70 tane mezar kazmaya güçleri yetmiyor. Resulullah Aleyhisselam'a ne yapmaları gerektiğini sordular. Aleyhisselam biraz geniş kabirler kazın, ikişerli üçerli koyun buyurdu. Geniş kabirler kazıldı. Bu sefer de kabire koyarken şehitleri öne hangisi, arkaya yani kıbleye doğru hangisi diye ihtilafa düştüler. Resulullah Aleyhisselam'a sordular. Hangisini öne, hangisini arkaya koyalım? Aleyhisselam öyle bir yerde bile Kur'an öncelikli cevap veriyor kıymetli dinleyenlerim. Kur'an'ı en çok bileni öne alın. Kur'an'ı en çok bileni kıbleye karşı, yani daha öne koyun. وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا Kur'an'ı en çok bilen, daha çok bileni öne koyun. Yani bir defin esnasında bile efendim Kur'an'ın ne denli öne çıktığını görmüş oluyoruz. Şimdi genelde Hazreti Musab üzerine anlatılan olaydır. Ben yıllar önce sizlere Hazreti Musab'ı uzun soluklu paylaştım. Rabbim lütfetti, ihsan etti. 3 cilt kitap halinde de yayınladık çok şükür. Orada biraz geniş değindim. Ve o hatalı yaklaşımı tahsih etmeye çalıştım. Şimdi burada yeri geldiği için onu söyleyeyim sadece Uhud'la ilgili. Hani işte zengindi ya Hazreti Musab. Şimdi şehit oldu. İşte mezar eşildi. Defini yapılacak. Fakat üzerinde yırtık pırtık bir elbise var. Ya yırtık pırtık elbise, yani elbiseye benzemiyor. Sanki hep öyle yırtık pırtık geziyor, havası estiriliyor. Savaşta kaç tane kılıç darbesi almış, ok darbesi almış, iki kolu kesilmiş. Elbise sağlam durur mu vücutta? Burayı niye görmüyoruz? Ya niye atlıyoruz? Diğer taraftan giydiğimiz elbise, yani entar düşün, uzun uzunca. Şimdi başımız dışarıda tabii ki, yani öyle giyiniyoruz. Şöyle uzandığımızı düşünün. Ayaklarımızı örtmesi mümkün değil. Başımız da dışarıda zaten. Şimdi şeydi, elbisesiyle gömecekler. Nasıl olacak? Aleyhisselam'a sordular. Aleyhisselam, üzerindeki elbiseyi başına doğru çekin buyurdu. Yani başı kapatın. Zaten elbise var, ayaklar zaten dışarıda. Baş zaten dışarıda. Şimdi başa çekince bu sefer ta dizleri geçiyor elbise. İster istemez yani. Ve oraya da ısır otunu koyun buyurdu Aleyhisselam. Yani bir kabirde, definde kullanılan bir ot çeşidi bu. Şimdi bunu yokluk diye sürekli anlatırlar. Yokluk, yokluk yani. Kefen, biliyorsunuz kıymeti dinleyenlerim, savaşta ölen kişi dışarıdan bir elbiseyle sarılmaz. Onun kefeni elbisesidir. Yani bir kefenle sarılmaz. Aklınıza şu gelebilir. Hazreti Hamza için kız kardeşi Hazreti Safiye, yani Resulullah'ın halası, bir şey getirdi işte. Bir kefen getirdi ona falan sarmak için. Fakat yanındaki Ensari sahabenin de böyle kefensiz olduğu görülünce yarısını ona verdiler. Rivayeti meşhurdur, doğrudur. Ama o bizim düşündüğümüz kefen diye düşünmeyin. Hazreti Hamza'nın karnını yarmışlar, bağırsakları çıkarmış. Yani o bez ile orası burası kesilip dağılıp dökülen insanın toparlanıp bir araya defni anlamınadır. Yoksa şehit ekstra kefene sarılmaz. Bu benim kendi görüşüm değil. Kaldı ki tekrar tekrar söylemek gerekiyor, savaşta ya insan uzun yola giderken elbiseleri kirleniyor, yırtılıyor da savaşta ya iki kolunuz kesiliyor, her tarafınız yara bere, önden arkadan mızrak darbeleri yemişsiniz, şehit düşmüşsünüz. Elbise sağlam kalabilir mi yani? Yok, mümkün değil. O yüzden böyle bir dramatizeye girip de sadece bir şeysi yoktu dememek lazım. Ama Aleyhisselam orada onu söylüyor ama. Ne kadar varlık içinde yüzdüğünü ve orada, yani bakın, görüyor musunuz? Bunun üzerine koyacak kefeni bile bulamadık cümlesi Resulullah'a ait değil. Yani Allah ve Resulü rızası istikametinde neleri feda etti, neyi tercih etti ve tercih ettiğine nasıl kavuştu anlamına, efendim, buradaki ifadeyi çok iyi anlamamız gerekmektedir. Hazreti Ayşe annemiz şehitlerin defni esnasında elinden gelen yardımı yapıyor. Sahabiler yaralı hepsi. O halleriyle kabirleri kazıldı ve şehitler birer, ikişer, üçerli defni yapıldı. Her biri ciddi bir şekilde parçalandığı için elbiseleri yetmeyenleri bazı bezlere sardılar. Bakın, ben bez deyimini kullanıyorum. Bilerek kefen kullanmıyorum. Bez deyimini kullanıyorum. Çünkü kefen denince şartlar hiç bellidir. O yüzden vücudu böyle müsledeniyor işte, parçalanmışlar. Birçok, yani 70 şehidin bir tanesi hariç 69'u parçalanmış efendim. Bunların da bazıları Hazreti Hamza gibi, Hazreti Musab gibi biraz fazla parçalanmışlar. Dolayısıyla etleri butlara dağıldığı için bunları bezlere sararak definlerini yaptılar. Evet. Hazreti Ayşe annemiz ile Hazreti Fatıma, Hazreti Hafsa annemiz ile Hazreti Ummu Eymen, diğer hanımlarla beraber defin işlerine destek verdiler, yani oradaki sahabelere yardım ettiler. Sahabelerin hepsi, ısrarla söylüyorum, yaralı. Bazıları çok ağır yaralı. Efendim, bilhassa bu ağır yaralılar arasında Hazreti Nesibe var ki Ayşe annemiz ondan özel konuşacak. Yaralıların defni yapıldı. Şimdi şöyle bir hayal deyin, rabıta deyin, ne derseniz deyin. Şöyle bir düşünün şimdi Uhud'u. 70 tane kabir yok işte. İkişerli, üçerli defini olduğu için sahabelerin defini yapıldı. Aleyhisselam onların hakkında işte Allah yolunda şehitler olduğunuza şahidim dedi. Dualar etti. Ve ondan sonra işte çok bizi böyle yürekten yaralayan, düşünmemiz gereken bir duayla bu sahne kapatılıyor. Ancak kısa bir aradan sonra kıymetli dinleyenler. Evet efendim, Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın hemen arka yan tarafında gelişmeleri izliyor. Aleyhisselam ashabına dönüyor, şöyle baktıktan hepsi yaralı, ayakta zor duruyorlar. Buyuruyor ki Aleyhisselam, saf halinde dizilin, saf halinde dizilin. Dizilin ki aziz ve celil olan Rabbime dua edeyim. Saf halinde dizilin. Dizilin ki aziz ve celil olan Rabbime dua edeyim. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum ecma'in ayakta duramayacak kadar yaralı olmalarına rağmen bu emirle hemen onun karşısında saf tuttular. Resulullah Aleyhisselam ne buyurursa itaat etme gayretiyle. Resulullah Aleyhisselam burada güzel bir dua yapıyor. Ben bu duayı efendim birçok kaynaktan aldım. Elimde şu anda Arapça aslı var. Kıymetli dinleyenlerim. Efendim yani neredeyse bütün kaynaklarda geçiyor. Arapça aslını okumak isterim size ama o kadar vaktimiz yetmez diye ben onun mealini sizlerle paylaşayım. Uhud meydanında Aleyhisselam dua ediyor ve Ayşe annemiz bu duayı bize naklediyor. Şimdi Resulullah'ın mübarek sözlerinin ne kadar çevirebildiysek işte çevirebildiğimiz kadarla paylaşalım ve inşallah biz de gönül dolusu amin diyelim. Allah'ım, bütün hamdler sana mahsustur. Allah'ım, senin bol verdiğini kısacak kimse yoktur. Senin bol bolca verdiğini kısacak kimse yoktur. Senin kıstığını da açıp verecek kimse yoktur. Senin kıstığını da açıp verecek kimse yoktur. Senin saptırdığını doğru yola hidayet ettirecek yoktur. Senin hidayete erdirdiğini de saptıracak kimse yoktur. Senin engel olduğunu verecek kimse yoktur. Senin engel olduğunu verecek kimse yoktur. Senin verdiğine de engel olacak yoktur. Senin uzaklaştırdığını yakın kılacak yoktur. Senin yaklaştırdığını da uzak kılacak kimse yoktur. Allah'ım, rahmet, bereket, lütuf ve rızkını bize bol bol ver. Allah'ım, senden halden hale dönmeyen, zail olmayan, değişmeyen devamlı nimetini istiyorum. Allah'ım, senden halden hale dönmeyen, zail olmayan, değişmeyen devamlı nimetini istiyorum. Allah'ım, senden muhtaçlık günümde nimet, korku günümde de güvenlik istiyorum. Allah'ım, bize verdiklerinin şerrinden, bize verdiklerinin şerrinden, yine bize vermediklerinin şerrinden de sana sığınıyorum. Allah'ım, bize imanı sevdir ve onu kalplerimize süsle. Allah'ım, bize imanı sevdir ve onu kalplerimize süsle. Küfrü, fasıklığı ve isyanı bize çirkin göster. Ve bizi doğru yolu bulanlardan eyle. Allah'ım, bizi Müslüman olarak öldür. Allah'ım, bizi Müslüman olarak yaşat. Bizi salih kimseler arasına kat. Bizi rezil rüsvayı olan ve fitneye düşen kimselerden kılma. Allah'ım, Resullerini yalanlayan ve isyanları senin yolundan isyan edip insanları senin yolundan geri çeviren kafirleri öldür. Azap ve gazabını onların üzerine indir. Allah'ım, kendilerine kitap verilmiş olan o dönek kafirleri de öldür. Ey hak olan Allah Celle Celaluhu. Evet, tabi Arapça aslı çok daha güzel ama anlaşılabilecek kadar ancak böyle bir çeviri yaptık. Peygamberimiz Aleyhisselam dua ettikçe ashab-ı kiram da içtenlikle amin, amin diye duaya katıldılar. Şimdi burada dikkat ettiyseniz kıymetli dinleyenlerim ki aşağı yukarı iki haftaya geçti, belki üçteyiz şu anda, Uhud'dayız. Ve üstelik de yani çok özet geçtiğimi söylüyorum Ayşe annemizi anlatmaya çalıştığım için. Yani Uhud'da çok şeyler yaşandı. Aleyhisselam'ın bir sitem ettiğini görmüyoruz. Farkında mısınız yani okçular için? Ya buraya dikkatinizi ısrarla çekmek istiyorum. Uhud hep akla okçuları getiriyor. Gidip oraya sürekli onlara saldırı yapıyoruz yani. O yüzden sadece hakkı isteyen Resulullah Aleyhisselam ve onun güzide ashabı bu dua ile Allah'a yönelmiş, onun rızasından başka bir şey amaçlamadıklarını açıkça ortaya koymuşlardı. Cihattaki gayelerinin bu olduğu da anlaşılmıştı zaten. Onun sahabileri arkasında saf halinde dizilerek Allah'a hamd ve senada bulunmuş, ona şükretmiş, uğradıkları mihnetten dolayı iman ve teslimiyetlerini daha da arttırmıştır. Yani birbirlerini suçlamamışlar. İsyan yok, bağırıp çağırmak yok. Sizin yüzünüzden kaybettik, siz niye orayı terk ettiniz? Şimdi oraya gidenler hep böyle konuşuyorlar değil mi? Bütün işlerini Allah'a havale etmiş ve itikatlarında asla şüpheye düşmemiş, aksine iman ve yakinlerini daha da arttırmışlardı. Dini hamiyetlerini, Rabbani kuvvetlerini eskisine nispetle daha da fazlalaştırmışlardır. İşte bu zorlu savaş sayesinde iyilerle kötüler, sabırlılarla gevşekler birbirlerinden ayrılmış, kötüler bir tarafa itilmiş, sağlam inançlılar dimdik ayakta durmuşlardı diyebiliriz kısa olarak. Evet. Daha çok şey var tabii Uhud'la ilgili. Ama ben dönüp dönüp aynı şeyi söylemek istiyorum. kıymetli dinleyenlerim. Uhud'da Aleyhisselam başından demişti ya elli okçuya buradan ayrılmayın diye. Genelde fatura onlara kesiliyor. Aslında pek de yanlış değil yalnız bu. Ama problem şu. Savaştan sonra Aleyhisselam yani o okçular ayrıldılar oradan. 8 veya 10 kişi kaldı okçular tepesinde. Onları şehit ettiler. Diğerleri indi aşağıya. Vuruşma esnasında bunların bazıları şehit düştü ama birçoğu hayatta. Ve ben ne Uhud'da ne de Uhud'dan sonra herhangi bir yerde, bilmiyorum siz hiç duydunuz böyle bir şey, okudunuz mu veya birinden dinlediniz mi? Herhangi bir yerde Aleyhisselam siz okçular tepesini terk etmiştiniz, size şu görev vermiyorum, siz uzak durun dediği bir rivayet var mı? Yok. Onlarla beraber Aleyhisselam. Onlarla sürekli beraber sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden bir daha Uhud'a gittiğimiz zaman bu şekilde Resulullah'ın orada yaptığı duaları alalım. Orada okçulara saldırmayla hiçbir yere varamayacağız. Orada dramatize etmeyle o insanlar fedakarlık ediyorlar. Onu iyi anlamamız lazım. Yani bu anlaşmadan bu iş yürümüyor. Geçen derslerin birinde paylaşmıştım ama çok oluyor. Müsaadenizle bir şey paylaşmak istiyorum kıymetli dinleyenlerim. İlk Umre'ye gittiğimde ve ilk Uhud'a gittiğimizde Medine'de malum genelde sabah namazından sonra işte gidiliyor. Genelde diyorum yani. Arabalar durdular işte biliyorsunuz belli yerlerde. O zaman bu kadar geniş değildi ortam. Biraz daha dardı ben bayağı oluyor gidelim ben. Arabalardan inen bu insanlar böyle koşturmaya başladılar hızlı hızlı. İşte daha gün ağırdı ağıracak yani. Böyle hızlı hızlı koşturuyorlar. Ben heyecanlandım, sevindim. Gözlerim doldu. Ey dedim böyle haykırasım geldi. Ey Uhud şehidi Hazreti Hamza, Uhud şehidi Hazreti Mus'ab, ey Uhud şehitleri bakın arabalardan indik. Toplu gelecektik dayanamadılar. Koşuyorlar hemen yanınıza. Size birer selam vermek için, dua etmek için koşuyorlar diye böyle bir coştum ben. Çok mutlu oldum. Ancak mutluluğum uzun sürmedi. Çünkü tezgahlar yeni yeni açılmış. Ziyaretçiler geliyor. İncik boncuk bir şeyler satın almak için kalabalık olmadan bir şeyler alalım diye oraya koşuyordu insanlar. Onları öyle görünce o kadar utandım. Ya Rabbi dedim. Bizi de affet. Bunları da affet. Ben herhangi biri olarak gitmiştim Umre'ye, ilk Umre'me. Ondan sonra hep kafile hatibi olarak gittik ama herhangi bir olarak gittiğim için de hoca olduğum bilmiyordu kimse. Bilsin de istemiyordum. Ama o manzarayı görünce dayanamadım. Şöyle baktım sağa sola, şöyle kocaman bir hoparlörü olan, bir elinde mikrofon konuşan bir hoca efendi gördüm, yanına vardım. Ona bir işaret ettim. Böyle bir durdu. Buyurun kardeş dedi. Çok affedersin dedim. Çok acil bir durum var. Mikrofonu alabilir miyim? Tabii dedi. Buyurun verdi. Mikrofonu aldım. Koca hoparlör. Ne yapıyorsunuz siz? Diye bir bağırdım. Bir yankı yaptı. Herkes yukarı baktı ne oluyor? Hazreti Hamza bekliyor. Hazreti Mus'ab bekliyor. 70 tane Uhud şehidi bekliyor. İncik boncuk nasıl görürsünüz? Niye önceliği onlara veriyorsunuz? Böyle bir bağırdım. Çok kötü oldum tabii ben de. İşte şuraya, şuraya diye. O hoca efendi döndü bana böyle çok duygulu baktı. Dedim hocam buyurun devam edin. Teşekkür ettim. Aldı. Dedi ki adam yahu sohbet yapıyordum ama dedi sohbet mi oldu ne yüreğimden vuruldum. Yapmayın dedi. Önce ziyarete öncelik verin. O da sağ olsun anlattı. Şu kadar sene geçti aradan. O ilk Umre'ye gittiğimiz ekip arkadaşlar. Hocam derlerdi hep. O gün öyle acayip olduk ki sanki yeniden İslam'a girdik gibi oldu. Şimdi efendim bunu niye söylüyorum? Uhud ziyareti yapacağız dendiği zaman bir hazırlığımız olacak. Hazreti Hamza'ya ne götürüyoruz? Hazreti Musab'a ne götürüyoruz? Abdullah bin Cahş'a ne götürüyoruz? 70 tane orada şehit var. Ne götürüyoruz yani? Ve onlardan neyi alacağız? Gidip oraya okçular tepeyi terk ettiler. Dünya malına düştüler. Resulullah'ın sözünü dinlemediler diye sürekli. Yani Allah muhafaza. Böyle bir şey olmadı demiyorum. Bunu diyen yok ki zaten. Ama bunlarla zaman harcamayalım orada. O yüzden o insanların o hallerine bakılması lazım. Ayşe annemiz daha o meydanda yani asaba bakarken böyle mübareğin gözyaşları sel olup akıyor yani. Ayakta duramıyor bu insanlar. Hayatlarını ortaya koymuşlar. Hata yok mu? Hata yok demedim ben. Hata yok demedim. Bir emre itaatsizlik değil. Emri farklı yorumlamadan kaynaklanan bir hatadır bu. Tekrar söylüyorum. Emri farklı yorumlamadan kaynaklanan bir hata. Ben ayet-i kerimeyi daha önce okumuştum size ama ben bu ayet-i kerime gerçekten yani bütün zaman bilimlerinin her şeyi içerisinde işi tamamıyla bitirebilecek bir ayet-i kerime olduğu halde bunların üzerine gidip işte insanları böyle töhmet altında koymak sahabeleri bilhassa yani bu çok tehlikeli bir şey. Ancak işte az sonra yeri gelecek ben ayet-i kerimeyi bir kez daha sizlerle inşallah hatta metniyle beraber paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü o konuda her konuda olduğu gibi ilk söz, ilk hak elbette Cenab-ı Hakk'ındır. Sonra Resulullah Aleyhisselam'ın. Bakacağız Allah-u Teala onlara nasıl bozuk atıyor, ne diyor? Sonra Resulullah ne diyor? Biz Allah ve Resul'ün önüne geçmeyeceğiz. Haddimizi bileceğiz kıymeti dinleyenlerim. Haddimizi bileceğiz. Burada gerçekten çok böyle insanı yürekten yaralıyor. Evet, sevgili Ayşe annemiz bir yandan sürekli Resulullah'ı kollarken diğer yandan da yaralı hanımlara yardım ediyordu. Medine'ye doğru gitseler de akılları ve gönülleri Uhud'da kalmıştı. 70 can bırakmışlardı Uhud'un bağrında. Kolay değil bu tabii yani. 70 evde 70 yangın başlamıştı. Bu yetmiyormuş gibi çok ağır yaralılar da vardı. Şimdi bu da gene bir kısa bir açıklama yapmak durumundayım. Hani Medine'deki Cennetul Baki ziyaretlerinizde böyle duvarlarda çevrili Uhud şehitleri diye bir ziyaret yeri var. Hanımlara giremiyor ama beyler biliyor. Hiç acaba merak edip onlar kimdir diye 70 şehit Uhud'da yatıyor. Bakıyoruz ki Uhud'dan çok ağır yaralı gelip o yaralarından dolayı şehit olanlar. Ben uzun bir araştırmayla yuvarlak 12 civarında orada yatan sahabe ismi buldum. İslam tarihçisi olduğum için yani alanım benim bu. Yani böylece Uhud şehitleri 82'ye çıkmış oluyor. Yaralı gelip ben çünkü yani o Cennet-ül Baki'deki Uhud şehitliği dendiği zaman yani Uhud şehitliği Uhud'da bunlar burada ne arıyor? Bazıları hocam işte bazen böyle bilmerek bazılarını buraya taşımışlar falan böyle yuvar. Bunlara Aleyhisselam izin vermedi. Şehitler taşımaya Aleyhisselam izin vermedi. Mesela Hazreti Musab için radıyallahu anh, hanımı Hamle binti Cahş müsaade istedi. Getirip evin avlusuna defni yapacağım diye Aleyhisselam müsaade etmedi yani. Bu çok meşhurdur. Aleyhisselam onlara müsaade etmedi. Yani şehitler şehit edildiği yerde efendim defni yapılır. Evet. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha Uhud ordusuyla beraber Medine'ye döndüğünde gördüğü manzarayı anlatarak tarihe ciddi bir not da düşmüş oluyor. Nedir peki o? Bakınız ne diyor Ayşe annemiz. Ensar hanımları başta olmak üzere özürlerinden dolayı Uhud'a gidemeyen bütün herkes Resulullah Aleyhisselam'ı karşılamaya çıkmışlardı. Kadınlar ve çocukların büyük bir kısmı kocalarının ve babalarının Uhud'da şehit düştüklerini öğrenmişlerdi. Fakat bunca acılarına rağmen Resulullah Aleyhisselam'ı sağ salim görünce büyük bir sevgi tezahüründe bulundular. Yani kimisinin kocası olmuş, kimisinin kardeşi olmuş, kimisinin babası ölmüş, kimisinin evladı şehit bunlar. Uhud'da şehit olmuşlar. Ve Aleyhisselam geliyor. Ve onun sağ salim geldiğini görünce bütün bunlar kendi acılarını unutup, ben ayrıntıya girmedim çünkü konum Hazreti Ayşe annemiz. Ve böyle bir sevinç tezahürleriyle Resulullah Aleyhisselam'ı efendim karşılıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam kapısının önüne kadar at üzerinde geliyor. Kendi kendine atından inemiyor. Yaralı. Ashabı etrafını çevreleyerek onu atından indirmek için yardım ediyorlar. Bu arada iki dizinin de darbelerden dolayı tutulmuş olduğunu görüyorlar Peygamberimizin. İşte en çok da buna üzülüyorlar. Sevgili ashabının yardımı ile atından inen Resulullah Aleyhisselam, Hazreti Sa'd bin Muaz ile Hazreti Sa'd bin Ubade'ye dayanarak evine ancak girebiliyor. Bu arada Hazreti Ayşe annemiz öne geçip kapıyı açmış tabii onlara. Hazreti Ayşe annemiz evine sahabilerin yardımıyla ancak girebilen, evet, sahabilerin yardımıyla ancak girebilen Resulullah Aleyhisselam'ın istirahatını sağlamak için etrafında dört dönüyordu. Hazreti Sevda annemiz de gelmiş, ona yardım ediyordu. Hazreti Hafsa annemiz de geliyor. Hazreti Fatma zaten yanından hiç ayrılmıyor. Evet. Yani döküldü millet işte oraya. Öyle söyleyeyim. Akşam ezanı okununcaya kadar biraz dinlenebilen Resulullah Aleyhisselam namazı kıldırmak için yerinden kalkıyor. Ayşe annemiz ile diğer hanımlar da ona yardımcı oluyorlar. Kapı önüne gelindiğinde sahabilerin büyük bir merakla beklediğini görüyor Peygamber Aleyhisselam. Hemen Hazreti Sa'd bin Muaz'a efendim Sa'd bin Ubade öne çıkıyorlar. Buyur ya Resulallah diyerek ona yine destek veriyorlar. Ayşe annemizin getirdiği kapıya kadar Aleyhisselam'a. Resulullah Aleyhisselam da onlara dayanarak mescide çıkıp ashabına yaralı haliyle akşam namazını kıldırıyor. Rivayetlerde yatsı namazı da aynı şekilde kılınıyor. Şimdi efendim, Aleyhisselam yaralı, dizlerinin de yaralı, ağır. Tabi oturuyor. Ancak işte umarım yanlış anlaşılmayız. Bundan endişe ediyorum. Çok ciddi yaralı sahabe-i kiram hiçbirinin altına bir yerden tabura, taş, tuğla bir şey çekip oturduğunu görmüyoruz. Ayakta duramayan yere oturuyor. Olmazsa bir yere yaslanıyor. Öyle ucuzdan altına tabura koyup efendim namazdaymış gibi durmuyor bu insanlar. Bugün maalesef bu konuda çok ileri gidildiğini hepimiz görüyoruz. Tabii Ayşe annemiz de diğer annelerimizle beraber cemaate tabi oluyor. Burada bir şey eklemem lazım. Ayşe annemiz ve diğer annelerimizin evler mescide bitişik olduğu için mescitten yani çıkmalarına gerek yok. Yani aynı şekilde beraber namazı evinden kılıyorlar. Hiç mi çıkmıyorlar? Elbette ki daha sonra mescit büyüyecek ve onlar da odalarından çıkıp bugün kadınlar bölümü dediğimiz yerlerde Resulullah Aleyhisselam'a tabi olacaklar. Evet efendim, çok böyle Uhud ayrıntısına değil, parça parça Ayşe annemizin Uhud'la ilgili olan kısımlarına değinmeye çalıştım. Dilim döndüğünce, gücüm yettiğince inşallah önümüzdeki haftalarda aynı konuyu sürdürme ve Ayşe annemizi daha yakından tanımak üzere bugünlük noktayı burada koyuyor, buraya koyuyor. Haftaya yine gün sohbetimize beraber olmak arzusuyla, duasıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum efendim.